21. ayrım. Evet, yardıma ihtiyacım var. Yeterince param da var. Bütün işkolikler bunu söyler. Evet, biliyorum, yeterince paranız var. Hepinizin parası var. Sizin kim olduğunuzu da biliyorum. Yardım balolarında, kongrelerde, laf aramızda sizinle aynı belirtileri sergileyen, başkanımızla özel görüşmelerde çekilmiş fotoğraflarınızı gördüm. Paranızın bol olması yetmez. Asıl bilmek istediğim şu, gerçekten değişmek istiyor musunuz? Igor, Eva'yı, dağlardaki evi, sahip olmak istediği aileyi, bankadaki yüzlerce milyon dolarını düşündü. Toplumdaki yerini, sahip olduğu gücü ve bunlardan vazgeçmenin ne kadar zor olacağını düşündü. Psikiyatrist sanki aklından geçenleri okumuş gibi, yapmakta olduğunuz şeyleri bırakmanız gerekeceğini söylemiyorum dedi. Sadece işinizi zoraki bir şey olarak değil, bir mutluluk kaynağı olarak kullanmanızı öneriyorum. Evet, bunu yapabilirim. Peki bunu yapmanızın temel nedeni ne olabilir? Tüm işkolikler yaptıkları şeyi yapmaktan mutluluk duyduklarını söyler. Ve aynı durumdaki dostlarından hiçbiri de onların yardıma ihtiyacı olduğunu düşünmez. Igor önüne baktı. Temel nedeninizi ben söyleyeyim mi? Biraz önce söylediğim gibi ailenizi mahvediyorsunuz. Hayır, daha da kötü. Karım da aynı belirtileri göstermeye başladı. Baykal Gölü'ne yaptığımız bir geziden bu yana benden uzaklaşıyor. Şu dünyada uğruna tekrar birini öldürebileceğim tek kişi. Igor fazla konuştuğunu fark etmişti. Ama psikiyatrist hiç de etkilenmiş görünmüyordu. Şu dünyada uğruna her şeyi ama her şeyi yapabileceğim bir insan varsa o da karımdır. Psikiyatrist yardımcısını çağırıp bir dizi randevu ayarlamasını istedi. O tarihlerde müsait olup olmadığını sormak için hastasına danışmadı bile. Nedenli önemli olursa olsun verilmiş başka bir sözün iptal edilmesi gerektiğini açıkça belirtmek tedavinin bir parçası sayılıyordu. Bir şey sorabilir miyim? Psikiyatrist başını salladı. Aşırı çalışmak aynı zamanda soylu bir davranış olarak da görülmez mi? Tanrı'nın bu hayatta bana tanıdığı fırsatlara derin saygımın ifadesi olarak. Toplumu düzene koymanın bir yolu. Kullandığım yöntemler bazen biraz şey olsa da, sessizlik, biraz ne? Hiçbir şey. Igor muayenehaneyi hem rahatlamış hem de kafası biraz karışmış olarak terk etti. Belki de psikiyatrist onun yaptıklarının özünü kavrayamamıştı. Hayatın kendi gerekçeleri vardı. Hepimiz bir biçimde birbirimizle bağlantılıyız ve bazen hastalıklı tümörleri kesip atmak gerekir. Ki bedenin geri kalanı sağlıklı yaşayabilsin. İnsanlar kendi küçük bencil dünyalarına kapanıp kalmışlar. Hem cinslerini hiç düşünmeden planlar yapıyorlar. Gezegenimizin yalnızca kullanıma açık bir alan olduğunu sanıyorlar. İçgüdülerini izleyerek kendi arzularını yerine getirirken toplumun ortak refahını umursamıyorlar. Ailesini mahvetmiyordu ki, sahip olmak istediği çocuklara uyuşturuculardan ya da savaşlardan arınmış, insan ticareti yapılmayan, halkları, ulusları, dinleri ve tüm çiftleri birbirine bağlayan tek şeyin sevgi olduğu, daha iyi bir dünya hazırlamaya çalışıyordu yalnızca. Halen evlilikleri krize, hem de başlarına şeytanın sardığından kuşkusu olmayan bir krize sürükleniyor olsa da Eva bunu anlardı. Ertesi gün sekreterine psikiyatristle yapılan tüm randevuları iptal ettirmesini söyledi. Yapacağı daha önemli işler vardı. Dünyayı arındırmak için büyük bir plan tasarlıyordu ve bu plan için yardıma ihtiyacı olacaktı. Zaten onunla çalışmak isteyen bir grupla temasa geçmişti bile. 2 ay sonra sevdiği karısı onu terk etti. Çünkü içine şeytan girmişti, çünkü Igor onun duygularını anlayamamıştı. Bir sandalyenin çekilirken çıkardığı ses onu kan gerçeğine geri getiriyor. Önünde bir elinde viski bardağı, ötekinde sigara bulunan bir kadın oturuyor. İyi giyimli olsa da besbelli sarhoş. Buraya oturabilir miyim? Bütün masalar dolu. Zaten oturmuşsunuz. Sanki yıllardır tanışıyorlarmış gibi. Olacak şey değil diyor kadın. Olacak şey değil işte. Polis zorla çıkardı beni hastaneden. Uğruna bir bütün gün trenle seyahat ettiğim, normal fiyatının 2 katına otel odası tuttuğum adam da ölümle boğuşuyor. Allah kahretsin. Polis olmasın, yoksa söylediklerinin onun düşündükleriyle hiçbir ilgisi yok mu? Neyse, siz ne yapıyorsunuz buralarda? Sormamın sakıncası yok değil mi? Terlemiyor musunuz? Ceketinizi çıkarsanız ferahlarsınız belki. Yoksa zarafetinizle çevreyi etkilemeye mi çalışıyorsunuz? İnsanlar her zaman kendi kaderlerini kendileri tayin ederler. Bu kadın da aynen öyle yapıyor. Sıcaklık ne olursa olsun ben hep ceket giyerim. Siz aktris misiniz? Kadın isterik denebilecek bir kahkaha atıyor. Evet öyle diyebiliriz. Evet öyleyim. Gençliğinden beri aynı hayalin peşinde koşan, o hayalle büyüyen, hayalini gerçekleştirmek için 7 yıl boyunca sürünen, evini ipotek eden, durmaksızın çalışan birini oynuyorum. Evet, ne demek istediğinizi anladım. Hayır, anlamadınız. Gece gündüz hep aynı şeyi düşünmek, davet edilmediğin yerlere gitmek, tiksindiğin insanların elini sıkmak, senin yarın kadar bile değerli olmayan, senin cesaretinin yarısına bile sahip bulunmayan, ama bir yere gelmiş ve senin hayatını cehenneme çevirmeye kararlı insanların dikkatini çekebilmek için 1-2 gerekirse 10 kez telefon etmek demektir bu. Sadece hayalinin peşinde koşarken mutlu olmak, başka hiçbir şeyle avunamamak, geri kalan her şeyi öldüresiye sıkıcı bulmak ve sonunda aile hayatını mahvetmek demektir. Kadın son derece şaşkın bakıyor ona, artık sarhoş değil sanki. Kimsiniz siz, ne düşündüğümü nasıl biliyorsunuz? Siz geldiğinizde ben de aynen bunları düşünüyordum. Burada ne yaptığımı da sormayın sakın, galiba size ben yardım edebilirim. Kimse yardım edemez bana. Bana yardım edebilecek tek kişi yoğun bakımda şimdi. Polis gelmeden önce öğrendiğime göre büyük olasılıkla kurtulamayacak. Ah tanrım. Bardağında kalan viskiyi içiyor. Igor garsona işaret ediyor ama garson onu görmezden gelip başka bir masaya gidiyor. Alaycı bir iltifatı yapıcı bir eleştiriye her zaman tercih etmişimdir. Lütfen güzel olduğumu, her şeye layık olduğumu filan söyleyin. Igor gülüyor. Size yardım edemeyeceğimi nereden biliyorsunuz? Yoksa talihim döndü de siz film dağıtımcısı mısınız? Dünyanın her yerinde sinema salonlarınız var ve çok iyi ilişkileriniz mi var? Belki de akıllarından aynı kişi geçiyordu. Eğer öyleyse bu bir tuzaksa kaçmak için çok geçti. Mutlaka izleniyor ve ayağa kalkar kalkmaz tutuklanacak. Midesinin kasıldığını hissediyor ama neden korksun ki? Şunun şurasında polise teslim olmaya kalkışıp da başaramayalı ne kadarcık zaman geçti. Şehit olmayı seçmiş, özgürlüğüne adak olarak sunmuş ama Tanrı bu armağanı reddetmişti. Anlaşılan kararını bir kez daha gözden geçirmek istemişti Tanrı. Neyle karşı karşıya olduğunu, başına neler gelebileceğini düşünmeli. Şüpheli teşhis edildi, sarhoş numarası yapan bir kadın vakayı doğrulamak için gönderildi. Sonra yanlarına usulca bir adam yaklaşacak, biraz konuşmak için kendisini takip etmesini isteyecek. Bu bir polis olacak. Igor'un ceketinin cebinde kalem gibi görünen bir şey var ama hiç kuşku uyandırmayacak. Beretta ise onu ele verecek. Birden bütün hayatı hızla gözlerinin önünden geçiyor. Kendini savunmak için tabancayı kullanabilecek mi? Onu teşhis ettiklerinden emin olunca ortaya çıkacak olan polisin arkadaşları da olay yerini gözetliyor olacaklar ve Igor en ufak bir hareket bile yapmaya fırsat bulamadan öldürülecek. Gel gelelim, o buralara masum insanları barbarca, gelişigüzel bir biçimde öldürmek için gelmedi. Onun bir misyonu var. Kurbanları ya da onun açısından ve onun adlandırdığı biçimiyle aşk şehitleri, daha önemli bir amaca hizmet ediyorlar. Hayır, dağıtımcı değilim diyor. Sinema, moda ya da şöhretler dünyasıyla hiçbir ilişkim yok. Telekomünikasyon alanında çalışıyorum. İyi diyor kadın. Yani paranız var demektir bu. Hayatla ilgili sizin de hayalleriniz vardı mutlaka. O yüzden ne dediğimi anlıyorsunuz. Sohbetin ucunu kaçırmak üzere. Başka bir garsona işaret ediyor. Bu sefer garson geliyor ve Igor 2 fincan çay sipariş ediyor. Viski içtiğimi görmediniz mi? Evet ama dediğim gibi size yardım edebileceğimi sanıyorum. Yine de bunu yapabilmem için ayılmanız ve ne yaptığınızın farkında olmanız lazım. Maureen bir değişiklik hissediyor kendinde. bu yabancının onun düşüncelerini okuyabildiğini kanıtladığından beri gerçeklere geri döndüğünü hissediyor sanki. Belki de gerçekten yardım edebilir ona. Biri, film dünyasında sık sık kullanılan, son derece nüfuslu arkadaşlarım var türünden klişe laflarla onu ayartmaya kalkışmayalı çok zaman oldu. Bir kadının ruh halini değiştirmek için karşı cinsten birinin onu arzu ettiğini hissettirmek kadar garantili bir yol yoktur. Kalkıp tuvalete gitmek ve makyajını tazelemek geliyor içinden. Acelesi yok. Önce karşısındakinin onun ilgisini çektiğine ilişkin daha açık mesajlar göndermeli. Evet, yanında biri olsun istiyor. Kaderin hazırladığı tüm sürprizlere de hazır. Tanrı kapıyı kapattığında pencereyi açar işte. Terastaki onca masa arasında neden bir tek burada yalnız başına bir adam oturuyordu? Bunun bir anlamı vardı. Gizli bir işaret. İkisinin karşılaşmaları kaderlerinde yazılıydı. Kendi kendine gülüyor. İçinde bulunduğu umutsuz durumda her şey bir işaret, her şey bir çıkış yolu. İyi bir haber. Önce neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin bana diyor adam. Yardıma ihtiyacım var. Birinci sınıf oyuncularıyla her şeye hazır, dağıtım bekleyen bir filmim var. Şu film endüstrisinde stüdyo sistemi dışındaki insanların yeteneklerine güvenen, ender insanlardan biri tarafından dağıtımı yapılacaktı. Onunla yarın buluşacaktık. Üstelik bugün ben de onunla aynı öğle yemeğine katıldım ve birden adamın fenalaştığını gördüm. Igor rahatlamaya başlıyor, belki de doğru. Gerçeklik kurmacadan çok daha tuhaf gerçekten. Yemekten ayrıldım, hangi hastaneye götürüldüğünü öğrendim ve oraya gittim. Yolda ona neler diyeceğimi, onun dostu olduğumu, birlikte çalışacağımızı nasıl söyleyeceğimi hayal ediyordum. Hiç konuşmamıştım onunla ama o durumdaki herkesin yanında biri olduğunu bilirse kendini daha rahat hissedeceğini düşünüyordum. Başka bir deyişle birinin felaketi senin saadetin olabilir diye düşünüyor Igor. Herkes aynı. Birinci sınıf oyuncularla neyi kastediyorsunuz diye soruyor. İzin verir misiniz? Tuvalete gitmem gerekiyor. Igor nezaketle yerinden doğruluyor, siyah gözlüğünü takıyor ve kadın uzaklaşırken mümkün olduğu kadar soğukkanlı görünmeye çalışıyor. Çayını içerken bir yandan da dikkatle terası tarıyor. İlk bakışta ciddi bir tehdit göze çarpmıyor ama yine de kadın döner dönmez buradan ayrılmak akıllıca olur. Maureen ise yeni arkadaşının centilmence davranışından etkilendi. Anneleri ve babaları tarafından öğretilmiş görgü kurallarına uygun davranan biriyle karşılaşmayalı yıllar oldu. Terastan çıkarken yan masada oturan ve aralarındaki sohbeti duymuş oldukları kuşku götürmeyen güzel kadınların adama bakıp gülümsediklerini görüyor. Adamın muhtemelen genç kadınlara sezdirmeden onları inceleyebilmek için siyah gözlüğünü taktığını da fark ediyor. Belki de kendisi masaya döndüğü zaman hep birlikte çay içiyor olacaklar. Ama işte hayat böyle. Ne fazla şikayetçi ol ne de fazla beklentili. Aynada yüzünü inceliyor, bir adam neden ilgilensin onunla? Adamın tavsiye ettiği gibi gerçeklerle bağını yeniden kurması gerek. Gözleri yorgun ve boş bakıyor. Festivale katılan herkes gibi o da yorgunluktan perişan. Ama mücadeleye devam etmesi gerektiğini de biliyor. Kan henüz sona ermedi. Javits de iyileşebilir ya da şirketi adına biri ortaya çıkabilir. Başkalarının yaptığı filmlere biletleri ve Gala, Fransa'nın en itibarlı dergilerinden biri, tarafından verilen partiye davetiyesi var. Boş zamanlarında da bağımsız Avrupalı yapımcıların ve yönetmenlerin dağıtım konusunu nasıl hallettikleriyle ilgilenebilir. Kendini bir an önce toparlamalı. Yakışıklı yabancıya gelince bu konuda fazla hayale kapılmamalı. İki genç kadının orada oturduğundan emin olarak masaya dönüyor. Ama adam hala yalnız. Yine nezaketle yerinden doğruluyor ve sandalyesini çekerek oturmasına yardımcı oluyor. Özür dilerim, kendimi tanıtmadım. Adım Maureen. Ben de Igor. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Birinci sınıf oyuncularınızdan söz ediyordunuz. Yan masadaki kızlara biraz hava atmaya karar veriyor. Sesi her zamankinden biraz yüksek çıkıyor. Burada, Kanda, aslında herhangi başka bir festivalde her yıl yeni aktrisler keşfedilirken yine her yıl büyük aktrisler büyük roller alma şansını yitirirler. Çünkü hala genç ve hala enerji dolu olsalar bile bu endüstri onların yaşlandığı kanısındadır. Yeni keşfedilenler arasında, bu arada umarım Bitişik'teki kızlar bizi dinliyordur diye düşünüyor, bazıları salt cazibenin yolunu seçer. Çevirdikleri filmlerden fazla para kazanmazlar. Bütün yönetmenler de bunu bilir ve bundan sonuna kadar faydalanır. Ve yatırım olarak kullanmamaları gereken tek şeyi yatırım haline dönüştürürler. Yani neyi? Kendi güzelliklerini, şöhret olurlar, partilere katılmak için para isterler. Reklamlarda, ürün tanıtımlarında görünmek için teklifler alırlar. Böylece dünyanın en nüfuslu insanlarıyla ve en çekici aktörleriyle tanışırlar. Büyük miktarlarda paralar kazanırlar çünkü genç ve güzeldirler. Menajerleri de onlar için yığınla sözleşme ayarlar. Aslında durmaksızın kibirlerini besleyen menajerlerin eline bırakmışlardır kendilerini. Bu tür bir aktrist ev kadınlarının, genç kızların ve komşu kasabaya seyahat edecek paraları olmasa da onu yaşamak istedikleri deneyimleri yaşamakta olan bir arkadaşları gibi gören aktrist olma heveslerin rüyalarını süsler. Film yapmayı sürdürürler, biraz daha kazanır, basın sözcüsü olağanüstü bir para aldığını açıklar. Bu gazetecilerin bile inanmadıkları ama kamuoyunun haberi bilgiye tercih ettiğini bildikleri için yine de yayınladıkları kuyruklu bir yalandır. Kendini biraz daha rahatlamış hissetse de hala çevrede olan bitenleri dikkatle izlemekte olan Igor, haber ile bilgi arasında ne fark var diye soruyor. Diyelim ki Dubai'deki bir açık artırmada altın kaplama bir bilgisayar aldınız ve bu teknoloji harikasını kullanarak bir kitap yazmaya karar verdiniz. Bir gazeteci bu bilgisayarı öğrendiği zaman size telefon edip, altın kaplamalı bilgisayarınız ne alemde diye sorar. Bu haberdir. Bilgi ise, yani nasıl bir kitap yazacak olduğunuz hiç önem taşımaz. Belki Eva bilgi değil de haber alıyordur diye düşünüyor Igor. Bu fikir daha önce hiç gelmemişti aklına. Devam edin. Zaman geçer, daha doğrusu 7-8 yıl geçer. Birden film tekliflerinin kökü kurur. Partilerden ve reklamlardan edinilen gelir giderek azalır. Menajeri ansızın pek meşgul biri oluvermiştir ve aramalarının çoğuna cevap vermez. Büyük yıldız isyan eder. Ona müthiş seks sembolüne, büyük cazibe ikonuna bunu nasıl yaparlar? Menajerini suçlar ve bir yenisini bulmaya karar verir. Ama şu sürprize bakın ki menajeri bu kararını aldırmaz bile. Tam tersine çok iyi anlaşmış olduklarına ilişkin bir kağıt imzalatır ona. Sonra da iyi şanslar diler. Böylece ilişkileri son bulur. Maureen anlattığı kişilerden bir örnek bulabilir mi diye terasa bakınıyor. Yani hala ünlü olsalar da sahneden uzaklaşmış ve umutsuzca yeni bir fırsat kollayan insanlar. Hala diva gibi davranırlar. O mesafeli duruşlarını hala korumaktadırlar. Ama yürekleri acıyla, ciltleri ise botoksla ve estetik cerrahinin bıraktığı görünmeyen izlerle doludur. Bir sürü botoks ve estetik cerrahi izi görüyordu ama eski şöhretlerden kimse yoktu. Belki de böyle bir festivale katılacak kadar bile paraları kalmamıştı. Ancak taşra kasabalarındaki danslı partilere özel davetli olarak katılabiliyorlar ya da bir çikolata ya da bir bira markasının tanıtımında. Öyle olmadığını iyi bildikleri halde eski hallerindeymiş gibi yaparak boy gösteriyorlar. İki farklı tip insandan söz etmiştiniz. Evet, ikinci grup aktristlerinde sorunları aynıdır ama aralarında önemli bir fark vardır. Şimdi bitişik masadaki kızlar, İşi bilen birinin neler diyeceğini merak ederek, söyledikleriyle pek ilgili göründükleri için sesini daha da yükseltiyor. Güzelliğin geçici bir şey olduğunu bilir onlar. Reklamlarda ya da dergi kapaklarında boy göstermezler. Çünkü sanatlarında ustalaşmakla meşguldürler. Durmadan yeni şeyler öğrenirler ve ileride kendilerine yararlı olacak bağlantılar kurarlar. Bazı ürünlerde adları vardır ama manken ya da foto model olarak değil. Ortak olarak daha az kazanırlar elbette ama ömür boyu sürecek bir kazançtır bu.